Ayrım 11.
Sayfa 128. Okuyan Deren Özcan. Geleneksel tarihe göre Numa'nın karısının adı da Egeria'ydı. Eğer Leius'un yorumunu benimsersek, kendi kişiliği çevresinde bir efsane bulutu yaratmak isteyen kral, karısını da bir tanrıçayla özdeşleştirmiş olsa gerek. Nitekim bir sonraki bölümde Livius, Numa'nın kutsal olarak bilinen koruluklardan birini Kamena adı verilen esin perilerine armağan ettiğini, çünkü karısı Egeria'nın geceleri bu korulukta Kamenalarla buluştuğuna inandığını söylüyor. Söz konusu esin perilerinin Yunan kültüründeki adları Museydi ve müzik, musike sözcüğü de Yunan dilinde Muselerin sanatı anlamına geliyordu. Başta Eleusis, Demeter, gizemleri olmak üzere tanrıça kültlerinin hepsiyle doğrudan bağlantılı olan bu dokuz peri, anlatılanlara bakılırsa Numa için çok önemliydi. Diğer yandan Muse ya da Kamenalar, Orfeus kültüyle bağlantılı olarak Pisagor düşüncesinde de hatırı sayılır bir yer bulmuşlardı kendilerine. Efsanelere göre Orfeus, Muselerden Kalyope'nin oğluydu. Ünlü düşünürün müzik ve matematik arasında kurduğu bağlantının ve armoni teorisinin mistik yönünü Museler temsil ediyordu. Hatta Pisagor'un ölümünden sonra oturduğu evin ve hemen önündeki sokağın Demeter'e ve Muselere adandığını yazıyor kimi tarihçiler. Bütün bunlar Numa ile Pisagor'un yaşadığı dönemler arasındaki uçuruma varan farkı ortadan kaldırmıyor ama ikisi arasında bir hayli benzerlik olduğunu koyuyor ortaya. Plutarchus bile kişilikleri ve yaşamlarının benzerliğini dikkate alınca birilerinin Pisagor'la Numa arasında bağlantı kurmaya çalışmasının hiç şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Plutarchus adı geçen eser. Düşsel bile olsa böylesi bir bağlantıyı içeren inanışların Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya çıkması bizim açımızdan oldukça önemli. Çünkü yeni yönetimin ideologlarının popüler kültürde Numa ile ilgili olumlu imgelerin hala yaşıyor olmasından yola çıkarak kendi rejimlerinde bu efsane kralı yücelttiklerini ve geniş kesimlerden onay bulmaya çalıştıklarını biliyoruz. Pisagor'u Numa'nın hocası olarak sunan ve Roma siyasi yaşamında saygın bir yere yerleştiren bu zorlama bağlantı, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde eski kardeşlik üyelerinin de yoğun olarak işin içinde olduklarına dair ipuçları veriyor. Kimi tarihçiler, Etrüsk hanedanı sırasında krallığın yıkılmasına yol açan başkaldırının büyük olasılıkla Etrüsklerin geleneksel düşmanı olan Yunan kolonilerinin etkisiyle Latium'daki Latin yerleşimlerinde başladığı düşüncesinde. Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, sayfa 425. Bir başka deyişle krallığın sona erdirilip Cumhuriyet yönetimine geçilmesinde Pisagor kardeşliğinin uzun süre etkinliğini koruduğu Yunan kentlerinden esen düşünce rüzgarlarının büyük etkisi vardı. 4. yüzyıl düşünürlerinden Tarantumlu Aristoksenus, Pisagor'un öğrenciler arasında çok sayıda Romalı da olduğundan söz ederken, Tim Cornell, The Beginnings of Rome, sayfa 125. Cumhuriyet ideolojisi ile kardeşlik arasındaki bağlantıya da gönderme yapıyordu bir anlamda. Aristoksenus, Numa ile Pisagor arasındaki bağlantıyı sık sık vurgulayan Romalı aydınlardan biriydi. Tim Cornell'a göre Romulus'un efsanevi Aeneas'ın torunu olduğu iddiasıyla Roma'nın köklerinin Troya'ya bağlanması da yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında oluşturulan resmi ideolojinin bir parçasıydı. Dağılan Pisagor müritleri Roma'da güç kazanmadan hemen önce kentin güneyindeki Cumae'yi üs olarak seçmişlerdi. Bu durumda asla ihmal edilmeyecek oldukça yüksek olasılığa sahip bir bağlantı noktası ile karşı karşıya geliyoruz. Cuma aynı zamanda Delphi'den sonra Sibil geleneğinin en güçlü olduğu kenttir ve hatta defalarca yinelediğimiz gibi Sibil'in kitaplarının Roma'ya bu kentteki Sibil aracılığıyla girdiği düşünülmektedir. Acaba kendileri de Dionysos, Orpheus, Demeter ve Magna Mater kültleriyle doğrudan bağlantılı olan Pisagor kardeşliğinin üyeleri, İtalya ve Roma'ya yayılmak için yeni merkezlerden biri olarak belirledikleri Kuma'da, yaklaşık aynı inançları benimsedikleri prestij sahibi Sibyl ve onun kendi kardeşlik örgütü ile bir ittifaka gitmiş olabilir mi? Aralarında zaten ciddi düşünsel yakınlık bulunan ve benzeri gizlilik yöntemleriyle çalışan bu iki grup, eğer Kuma gibi kilit bir kentte bir araya geldiyse ve bu bölge Sibyl'in kurulu için farklı bir öneme sahipse, üstelik kurul üyelerinin Kuma'ya gizli resmi ziyaretlerde bulunduklarını ve aşağı yukarı aynı zamanlarda Pisagor düşüncesinin Roma'ya sızdığını da biliyorsak, soru işaretleri giderek azalmaya başlıyor. Her iki grubun da böylesi bir ittifak için kendince nedenleri vardır. Sibyl ve ana tanrıça kültü varlığını ve sahip olduğu bilgileri korumak, nüfuzunu artırmak isterken, Pisagor kardeşliğinin deneyimli üyeleri de gizlilik konusunda son derece başarılı olan örgütsel gelenekleriyle birlikte iktidarı bu kez Roma'da elde etme peşindedir. Üstelik köken olarak iki grup arasında oldukça fazla ortak nokta söz konusudur ve çok ayrıcalıklı bir kentte Kuma'da yine çok özel bir zamanda buluşmuşlardır. Pisagor kendi kardeşlik örgütü için Kroton'u merkez seçmişti. Yani öğretisini Malta'ya neredeyse bir taş atımı uzaklıktaki bir kıyı kentinde oluşturuyordu. Malta, Kartaca'daki Fenike kolonileriyle Kroton ve Sicilya başta olmak üzere Güney İtalya kentleri arasındaki ticaret yolunun üzerindeydi ve hem ticari hem de kültürel anlamda bir kavşak noktası oluşturuyordu. Bu adanın Pisagor'dan yüzyıllar önce Fenikelilerce kolonileştirildiğini biliyoruz. Orijinal adı olan Melitta'da yakın doğunun güçlü tanrıçası Melitta'dan geliyor. Daha önce de belirttiğim gibi Malta bilinen en eski ana tanrıça kült merkezlerinden biri. Kutsal mağaralarda başlayan tanrıça tapınımı günümüzden 5500 yıl önce şaşırtıcı güzellikte bir mimariye ve astronomik ölçü ve hesaplara dayalı ilk taş tapınaklara taşınmış bu adada. Buradaki rahibelerin yüzyıllar boyu tutulmuş kayıt ve bilgilerden oluşan gizli kitaplara sahip olduklarına dair de efsaneler var. Tıpkı Pisagor'un da hocası Ferisides aracılığıyla içeriğine erişme fırsatı bulduğu söylenen şu ünlü Fenikelilerin gizli kitapları gibi. Batıdaki gizemli bir adanın derinliklerinde güneşin mağarasında saklandığı söylenen kitaplar Melitta Sibyl'in kitapları olabilir mi? Yoksa Pisagor'un Sibyl geleneğiyle ve gizli kitaplarla tanışması Delphi'de Fitya'nın yanında eğitim gördüğü dönemde mi gerçekleşmiştir? Ona daha çocukluğunda ilk eğitimi veren, doğup büyüdüğü Samos adasının ünlü Sibyl'i midir? Ünlü düşünür, dönemin 10 önemli kentinde yaşayan Sibyl'lerin oluşturduğu network ile iletişimini sürdürmüş müdür? Yakın doğudan Mısır'a, Anadolu'dan İtalya'ya dek yaptığı o bitmek bilmez yolculuklara, onu yetiştiren Sibyl'ler tarafından mı yönlendirilmiştir? Pisagor'un ölümünün ardından müritlerinden bazıları, Sibyl kültüyle olan yakınlıkları nedeniyle mi Kuma kentine yerleşip Roma'ya buradan sızmışlardır? Çok fazla rastlantı içeren benzerlikler Sibyl geleneği ile Pisagor kardeşliği arasında sanılandan çok daha eski olmakla kalmayıp sürekliliğe ve istikrara sahip bir bağlantıya mı işaret ediyor acaba? Yineleyelim. Sibyl'in kitaplarının Roma'ya nasıl ve kimler aracılığıyla getirildiğini kesin olarak bilemiyoruz. Ama bir konuyla ilgili olarak büyük oranda eminiz. Cumhuriyetin kuruluşundan bir süre sonra iki üst düzey yetkili Sibyl'in kitaplarının koruyucusu olarak görevdeydi ve bunlar çok ender durumlarda yorum konusunda bilgi almak için Kuma ve Delphi'ye ziyaretlerde bulunuyorlardı. Yine çok kesin olarak İsa'dan önce 4. yüzyıl başlarında Dekenviri'nin oluşturulduğu ve bu kurulun çok özel yetkilerle donatıldığını biliyoruz. Bu noktadan itibaren sahip olduğu geniş özerklik ve kapalılık sayesinde gelen avantajdan da yararlanarak Pontifex Maximus'a bile hesap vermeden varlığını koruyan Sibyl'in kurulu üyeleri bir misyon kültü gibi çalışmaya başladı. Yaşlılık nedeniyle üyelikten ayrılanlar kitapların resmi gizliliği nedeniyle Emeklilerinde bile içerikleriyle ilgili sırları açıklayamazlardı doğal olarak ve bu onların görev sürelerinin bitiminde de aynı örgütsel yapının bir parçası olarak kalmalarını sağlardı. Birer deneyimli ve saygın gizli danışman olarak. Çoğunlukla ölüm nedeniyle boşalan üyeliklerinde aynı niteliklere sahip güvenilir adaylarca doldurulması ve bu adayların inisiyasyon sonrası belli bir sürece yayılmış biçimde özel ritüellerle kurula ısındırılması gerekiyordu. Cumhuriyet döneminde çoğu resmi kurum gibi dekanvir üyelerinin de patrici ve plebler arasında seçimle göreve geldiklerini biliyoruz. Ancak yine tıpkı diğer devlet kurumlarına seçilen görevliler gibi, sivilin kuruluna alınacak yeni üyelerin de dekanviri kıdemlilerinin istedikleri ve uygun gördükleri kişiler arasından seçtirildiklerini tahmin etmek hiç güç değil. Bütün bunlar Roma'da Cumhuriyet'in kurucularıyla varlığını koruma derdindeki sivil geleneği arasındaki köprüyü, deneyimli ve ne yaptığını bilen dar kadrolu bir seçkinler grubunun oluşturduğu kanısını güçlendiriyor. Görünüşe bakılırsa, tarihin ilk siyasi amaçlı ezoterik örgütünü kuran ve Güney İtalya'da kısa süreli de olsa ciddi bir başarı elde eden Pisagor kardeşliği, ikinci büyük denemesini Cumhuriyet döneminin Roma'sında gerçekleştirmek istemişti. Büyük üstadın bilgeliği, onu kucağında büyüten dünyanın en eski kütlerinden birinden, Sibil geleneğinden geliyordu. Elindeki en temel bilgi kaynağı da bu gelenek tarafından korunan ve hem hocası Frasides hem de sonradan onu yetiştiren Delphi Sibili aracılığıyla tanıştığı gizli kitaplardı. Doğal olarak ustalarının izinden yürüyen kardeşlik üyeleri Roma'daki iktidar serüvenlerinde bu çok eski ve saygın bilgi kaynağını en büyük kozları olarak kullanacaklar. Ancak bu kez attıkları adımlarda çok daha dikkatli ve sabırlı davranmaya özen göstereceklerdi. Her şeyden önce Roma toplumunun iç dinamiklerini, sosyal dokunun kendine özgü niteliklerini ve sınıfsal yapıyı doğru analiz etmeleri, stratejilerini buna göre oluşturmaları gerekiyordu. Güney İtalya'daki siyasi yenilgiye yol açan ve sınıflar arası dengelerin yeterince iyi anlaşılamamış olmasından kaynaklanan dramatik çöküş, bu yeni deneyimde kesinlikle tekrar yaşanmamalıydı. Peki, Pisagor'un öğrencileri Roma'ya geldiklerinde nasıl bir toplumsal yapıyla karşılaşmışlardı? 3. Cumhuriyet, güçsüzler ve ütopya. Tarquinus'u devirip tahttan indirenlerde, ta Romulus döneminde devletin kurucu aileleri olan soylular, yani patricilerdi. Bunlar ilk dönemin toprak sahibi aile babalarının pater families soyundan geliyorlar ve bu nedenle ayrıcalıklı klanların temsilcileri olarak hem halk meclisini hem de krala danışmanlık yapan oldukça etkin ve güçlü yaşlılar meclisini yani senatoyu senex yaşlı denetimleri altında tutuyorlardı. Zaman içinde Roma büyüyüp sınırlar genişledikçe İtalya yarımadasındaki bu güçlü devlete fetih ya da ittifaklar aracılığıyla eklenen yeni köylerin sakinleriyle çevre ülkelerden gelen göçmenler patricilerin altında yer alıp devlet yönetiminde bu soylu sınıf gibi söz sahibi olmayan farklı bir toplumsal katmanı oluşturmaya başlamışlardı. İçlerinde basit köylüler de vardı. Küçük toprak sahibi çiftçiler de, zanaatçılar ve tüccarlar da. Daha zengin olanlar Roma toplumu içinde yoksullara göre daha avantajlı bir konum elde edebiliyorlardı. Ancak sahip oldukları servetten bağımsız olarak birliğe sonradan katılanlar patriciler tarafından ikinci sınıf olarak görülüyorlardı. Sıradan halk ya da yığınlar anlamına gelmek üzere plebler denen bu kesim, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kent nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Bu iki özgür toplumsal grubun dışında bir de köleler yer alıyordu Roma'da. Çağdaşı diğer ilk çağ ülkelerinde olduğu gibi. Bunlar genellikle savaşlar sırasında tutsak alınanlar arasından seçilip soyluların topraklarında tarım işçisi ya da evlerinde hizmetkar olarak kullanılıyorlardı. Ancak Tarquinius'un devrilip Cumhuriyet yönetiminin oluşturulduğu dönemde köleliğin henüz Roma'da tam anlamıyla kurumlaşmadığını ve üretim ilişkilerinde köleler olarak adlandırılacak geniş bir sosyal sınıfın oluşmadığını belirtmek gerekiyor.
Henüz köle pazarları ortaya çıkmamış, zengin toprak sahiplerine ucuz iş gücü sağlama işini üstlenen köle tüccarları Roma'da yaygınlaşmamıştı. Fetihler sayesinde sahip oldukları toprakları büyüten soylular, yavaş yavaş birer tarım efendisine dönüşmeye ve tarlalarında bedava köle emeğinden yararlanmaya başlamışlardı. Ama hala Roma'da toprağını kendi ekip biçen çok sayıda küçük çiftçi vardı ve tarımsal üretimde bunlar çoğunluğu oluşturuyordu. Cumhuriyet dönemiyle birlikte hiyerarşinin en tepesindeki kral ortadan kalkmış, onun yerine sorumluluğu birlikte üstlenen ve yetkiyi paylaşan iki konsül almıştı artık. Daha önce sözünü ettiğimiz kehaneti doğrularcasına Cumhuriyet'in ilk konsüllerinden biri, Delphi'de Sibir'den aldığı tüyo ile toprağı yani annesini öpen Brutus olmuştu. Konsüller patriciler arasından seçimle göreve geliyor ve bütün uygulamalarında yine aynı sınıfın seçkinlerinin oluşturduğu senatoya hesap veriyorlardı. Bir diğer önemli karar merkezi olan Halk Meclisi de yine patriciler tarafından seçilen temsilcileri bir araya getiriyordu. Biraderler için bu tablo karşısında izlenecek siyasi strateji belliydi. İlk etapta toplumun nüfus sahibi ve eğitimli, entelektüel patricilerinden bazıları yanlarına çekilip inisiye edilecek, ilk bakışta hiçbir siyasi niteliği yokmuş gibi görünen dinsel nitelikli bir kurum bu soylulardan alınacak destekle oluşturulacak, bu kurumun zaman içinde elde edeceği özellik ve dokunulmazlık, sessiz ve derinden giden bir gizli siyasi gücü beraberinde getirecekti. Kehanete ve gizemlere tutkun Romalı soylular üzerinde derin etkiler bırakmak, Pisagor'un karizmatik öğrencileri için hiç de güç olmasa gerekti. Üstelik manevi yaşamı, klan inançları çerçevesinde sığ ve güdük kalmış bir topluma heyecan verecek, oldukça güçlü silahlar vardı ellerinde. Ustalarının felsefi öğretisi ve bu bilgilerin kaynağını oluşturan Sibil geleneğinin gizemli kitapları. Tarquinius döneminde oluşturulmuş Dumviriye, kendi yandaşları iki patricinin yerleştirilmesini sağlayıp hemen ardından da bu kurulun kral döneminden kalma gizemli kitapları keşfetmesi mizansenini yaratmak, deneyimli biraderler için pek de zor olmadı büyük olasılıkla. Bir süre sonra bu kitapların çevresinde bir efsane perdesi oluşturulacak, yorum ve açıklamalar için Kuma ve Delphi'deki sibillerin danışmanlığına başvurulacak, Romalı soylular ve senatonun bu kitapları koruyup yorumlamakla görevli kurula istenen özerkliği vermesi sağlanacaktı. Sibil'in kurulunun davranış ve stratejilerinin ardında Pisagor kardeşliğinin izleri daha kitaplara yapılan ilk başvuru sonrası tavsiye edilen uygulamalarda kendini belli ediyor. Kurul, savaş koşullarının getirdiği güçlükleri ve bir kıtlığın yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak üzere Demeter kültünün tapınakları ve rahip sistemiyle birlikte Roma'ya getirilmesi gerektiğini söylüyor. Aynı günlerde Roma, Cumhuriyet sonrasında kendi koşullarının hiç düzelmemesinden ve iyice ikinci sınıf vatandaşlığa itilmiş olmaktan yakınan pleblerin direniş eylemleriyle de karşı karşıya. Roma nüfusunun önemli bir parçasını oluşturan plebler, çekilme, secessio adını verdikleri pasif direnişi gerçekleştiriyor ve kenti terk edip toplu halde Roma'nın yedi tepesinden biri olan Aventinum'un eteklerinde bir araya geliyorlar. Bu o denli etkili bir eylem ki Roma'da neredeyse hayat duruyor çekilme eylemleri sırasında. 5. yüzyılda toplumun önemli bir çoğunluğunu meydana getiren pleb yığınlarının herhangi bir isyan ya da iç savaş girişimine başvurmadan merkezi yönetimle bağlarını koparmaları ve kentte üstlendikleri görevleri terk ederek bir dağın eteklerinde pasif direnişe başvurmaları oldukça sıradışı ve düşündürücü bir eylem olarak değerlendirilmeli. Her şeyden önce plebler amaçlarının Roma'yı yıkmak ya da iç savaş çıkarmak olmadığını ortaya koyuyorlar bu eylemleriyle. Temel otorite anlayışının kaba güce ve örgütlenmiş silahlı birliklerin varlığına bağlı olduğu bir ortamda, çoğunluğu oluşturan ve orduya ciddi miktarda asker veren heterojen bir sosyal grubun ayaklanma başlatmak ve söz gelimi senatoya, Kapitolium'a saldırmak yerine böylesi bir pasif direniş modelini benimsemesi dikkatli bir analizi hak ediyor. Pleb direnişinin amacının Roma'ya zarar vermek ya da Cumhuriyet rejimini yerle bir etmek olmadığını, tersine hem Roma'ya hem de rejime garip bir biçimde sahip çıkıldığını, bu eylem karşılığında hedeflenen kazanımların patricileri ve senatoyu yola getirmekten ibaret olduğunu görüyoruz. Üstelik pleb direnişleri, Roma'nın dış mücadelelerinin henüz hayli sancılı bir yol izlediği, Latinler ve Entrüskler başta olmak üzere çevre kavimlerle yıpratıcı savaşların yaşandığı bir ortamda gelişiyor ve bu kargaşadan yararlanarak iktidarı devirmek, söz gelimi bir pleb devleti kurmak yerine yalnızca belli talepleri kabul ettirip bazı hakları elde etmek üzerinde yoğunlaşıyor. İsa'dan önce 5. yüzyıl gibi çok erken bir tarihte bu denli hesaplı ve dikkatli bir strateji, Sekesyon'un kendiliğinden gelişmiş bir direniş aracı değil, kesinlikle bir kurmay heyeti tarafından büyük bir incelikle hesaplanmış ve öğretilmiş bir eylem olduğunu gösteriyor. Eski deneyimlerden ders almayı ve sonuç çıkarmayı bilen bir grup eğitimli siyasetçinin planladığı bir eylemden söz ediyoruz burada. İç savaş ve kargaşanın, koşulların bütünüyle olgunlaşmadığı, dengedeki siyasal yapılarda nasıl yıkıcı sonuçlar verebildiğini, Kroton ile Sibaris arasındaki savaşla başlayıp kısmen Metapontium ve Tarentum'u da etkileyen çalkantılar arasında yaşayarak öğrenmiş bir grup, sanki adımlarını bu kez daha dikkatli atmaya çalışıyor. Sibil'in kurulunun kararıyla Demeter, Seres kültü ülkeye getirilip dağ eteklerinde tapınak inşa edildiğinde iç barışta kolayca sağlanıveriyor bir anda. Plebler aslında kendileri için Roma'ya taşındığını düşündükleri Seres'e ve onun rahibelik kültüne sahip çıkıp hoşnutluklarını göstermek üzere kente geri dönüyorlar. Seres tapınak kompleksi de kısa süre içinde bir pleb ibadet merkezi haline geliyor. Burada Pisagor kardeşliğinin Kroton'da uyguladığı stratejinin bir benzerini görüyoruz. Tıpkı orada aristokratların oluşturduğu oligarşi ile yoksullar arasındaki çelişkiyi yumuşatmak üzere tüccar ve zanaatkar orta sınıfı desteklemeleri ve görece daha geniş tabanlı bir iktidar odağı yaratmaları gibi Roma'da da tercihlerini pleblerden yana koyuyorlar. Yani toplumun en geniş ve en dinamik kesimini oluşturan küçük çiftçi, tüccar ve zanaat erbabını destekliyorlar. Çekilme eyleminin Roma ekonomisi ve sosyal yapısı üzerindeki yıkıcı etkilerini toplumun manevi yaşamında plebleri daha etkin kılarak engellemeye çalışıyorlar bir anlamda. Ama senatoya bu kararı önerirken eskiye oranla daha dikkatli davranıyor ve patricilerle bağlarını da koparmıyorlar. Tersine bütün stratejileri plebleri güçlendirmek olduğu halde patricilerin arasında yer alarak saygın ve etkili bir manevi liderlik görevini üstleniyorlar. Bu noktada başta değindiğim bir sorunu bir kez daha anımsatmakta yarar olabilir. Roma tarihinin oldukça büyük bir bölümüyle ilgili güvenilir kaynaklardan yoksunuz. Geleneksel verilere göre kentin kuruluşu İsa'dan önce 752 dolaylarına, Cumhuriyet'in başlangıcı da İsa'dan önce 509'a tarihleniyor. Ama Roma'da tarih yazma geleneğinin en erken örneği İsa'dan önce 200'de bu yöndeki ilk elle tutulur çalışmayı yapan Fabius Pictor'un metinleri. Sonraki yüzyıllarda onu izleyen Livius ve diğer tarihçiler büyük oranda az belgeye, bol söylentiye dayanarak kaleme almışlar yapıtlarını. Üstelik tarih yazanların çoğunun iktidarla yakın ilişkiler içinde olması kaynakların objektifliğini de gölgeliyor. Somut kanıt denebilecek veriler, bazı yasa metinleri, savaşların tarihleriyle ilgili düşünmüş kayıtlar ya da yapılan anlaşmalarla sınırlı.